Katre-i Matem, İskender Pala, 17. ayrım. 29. sual. Şeyh Efendi, müsaade ederseniz soyunacağım. Karaşahin duyduğu her yeni cümlede bir kez daha hayrete düşüyordu. Allah vardı, onunla beraber hiçbir şey yoktu. Şimdi de öyle, önce olduğu gibidir. O halde varlığını yok et ve bilinmezlik toprağına göm. Çünkü gömülmeyen şey bitmez. Tefekkür kalbin kandilidir. O giderse kalp için ışık yok demektir. Ariflerin kalpleri ve sırları nurların doğduğu yerdir. Seni birisi hak ettiğin şekilde övdüğünde, sen de o hali sana veren Allah'ı övmeye başla ki ariflerden olasın. Her varlıkta Allah'ı gör, her varlığı Allah suretinde gör. Bir gülün kesterinde ve bir lalenin vahdetinde Allah ile ol. Anlatılanlar sanki daha birkaç gün evvel kağıthanedeki o gecede Hafız Çelebi'nin ağzından dökülen cümlelerdi. Oysa şimdi Beşiktaş'ta Çırağan Yalısı bitişiğindeki Mevlevi Hane'nin semahanesinde vaaz eden bir şeyhi dinlemekteydi. İki insanın anlatış uslubu, anlattıkları konular, tonlama ve vurguları bu derece birbirine benziyorsa eğer, her ikisi de aynı hocanın dizleri dibinde yetişmiş olabilirlerdi. Çünkü ikisi arasındaki fark yalnızca mekanlardaydı. Birincisi Cendere Deresi'nin şırıltılı akisleriyle beslenen mütevazi bir kulübe, diğeri Boğaziçi'nin ihtişamlı manzarasıyla dolan bir sahil sarayı. Birincisinde işi açtırdığı çiçeklerle gönüller imar etmek olan bir bahçıvan, ikincisinde imar ettiği gönüllerde çiçek açtırmak isteyen bir şeyh. Birincisinin gönül tarhları bahçesinde, ikincisinin bahçe çiçekleri gönlünde. Birincisi çiçeklerin mevsimini ruhunda yaşıyor, ikincisi mevsimin çiçeklerini çevresine yığıyor. Birincisi çiçek aşkını mesleğe dönüştürmüş, ikincisi aşk mesleğini çiçekle icrayı tercih etmiş. O kadar ki semahanenin pencereleri önüne namaz kılınan mescidin safları arasına dizi dizi saksılarda rengarenk çiçekler bile koydurtmuş. Hem de zemheri soğukları kapıda bekler, İstanbul'a ilk karlar düşmeye hazırlanırken. Aynı sohbeti iki ayrı mekanda aynı şekilde dinleme Karaşahin'in ham gönlünü pişirecek gibiydi. Şeyh Ahmet de sanki Hafız Çelebi'nin kaldığı yerden devam ediyordu. İçinde su şırıltısı duyulmayan bir Türk evi düşünmek zordur. En seçkin mevsim çiçekleri o evlerin hiç olmazsa nakışlı tavanlarında bekler. Çiçekler Yüce Tanrı'nın kudretinin incelikle, zevkle belirginleşmesine mazhar olmuşlardır. Her ibadet çiçeklerin cana can katan kokuları arasında gönülden bir rabıta olur. Siz de Mevlevi hanemizin cumbalarına, pencere alınlıklarına, sahile bakan bütün cephelerine çiçek tohumları ekiniz. Bahçeyi lale soğanlarından boş bırakmayınız. Bu senenin en güzel laleleri bizim bahçemizde yetişsin inşallah. Ta ki Sultan Efendimiz gibi devletli ular da onları görmeye teşrif etsinler, halkımıza dahil olsunlar. Karaşahin bir an öksürüğünü zapt edip sözün burasında dikkat kesildi. Ocakta yanan odunların karşısında ateşin sıcaklığı hızlı tesir etsin diye dermansız kalan kollarını ve bedenini sıvazlarken "Fırsat kaçırdınız dedem. Bu senenin en güzel lalesi çoktan toprağa düştü bile" diye geçirdi içinden. Yeğeyi Hafız Çelebi'ye teslim ettiği günden sonra kendisi içinde bir sığınak aramak zorunda olduğunu biliyordu. Katre-i Matem'in açtığı zamana kadar bütün bir kış boyunca aslında yapılabilecek fazla bir şey yok gibiydi. Şimdilik fırtınaların dinmesini, ortalığın yatışmasını, izinin toza karışmasını beklemek uygun düşerdi. Belki bir kış geçmesi, Katre-i Matem'in açacağı günlerin gelmesi gerekiyordu. Avare olmuştu. 3 gün sokaklarda dolanıp durmuş, kendine bir çatı bulamamıştı. Şiddetli bir yağmurun altında öksürük nöbetleri geçirmiş ve titremesi hummaya çevirirken yolu buraya düşmüş. "Soyunmaya geldim" deyivermişti. Mevlevi tabirince soyunmak, dervişliğe girmek demekti ve tasavvufta dünya ilgilerinden ve meşgalesinden ayrılıp Allah yolunda olmayı ifade ediyordu. Neden birdenbire soyunmaya geldim demişti. Bunda mevsimin kışa yaklaşması mı, kalacak bir yerinin bulunmayışı mı, hastalığına gösterilmesi gereken acil tedavi arzusu mu, Hafız Çelebi'nin bir müddet ortadan kaybolma tavsiyesi mi, dervişlerin sükunet içinde hayat sürmeleri mi, içinde oluşan manevi boşluk hissi mi, yoksa burada anlatılanların ruhuna uygun gelmesi mi etkili olmuştu, bilemiyordu. Bütün bunlar bir anda zihninden geçiveren şeylerdi ve soyunmak hiç şüphesiz daha başka sebepler de bulabilirdi. Ağzından öylesine çıkıveren bu cümlede isabet ettiğine karar verip tekrarladı. Evet efendim, müsaade ederseniz soyunacağım. Şeyh Efendi onun birkaç zaman tekkede ense yapmak üzere gelen sokakta kalmışlardan biri olduğunu, bu ani kararın sıcak aş ile yumuşak yatak arzusundan kaynaklandığını düşünüyordu. Çünkü kış kapıdayken üzerindeki döküntü kıyafetler onun soyunma arzusunda samimi olmadığını hemen ele veriyordu. Buna rağmen Şeyh Efendi onu kırmadı. İçinden zavallının soyunmaya geldim deyişine gülmek geçiyordu ama dudaklarını ısırdı, yalnızca şöyle fısıldayabildi. Soyunmak kolay evladım. Ama seni evvela bir giyindirmeli. Talep ve arzu şan değildir. Asıl şan iyi ahlaktır. Burası güzel ahlak içindir. İnsanın giyinebileceği en iyi elbise güzel ahlaktır. Sonra da iki kez elini çırptı. Kapıda beklemekte olan meydancı huzura girip diz çöktü. Buyurun efendim. Götür bu canı. Kazancı dede bir kat urba verip bir hücreye yerleştirsin. Derman dede de hastalığına baksın. Şeyh Efendi Kara Şahin'e can demişti. Sanki annesinin ona canım demesi gibi. Taşlıktan derviş hücrelerine yürürken birkaç haftadır ilk kez içinde korku taşımadan derin bir nefes aldı. Katre-i matem baharda topraktan çıkasıya kadar kendisi de burada gözlerden nihan olacak, korkusuz ve huzurlu bir kış geçirecekti. Öyle umuyordu. Derman dede gençliğinde hekimlik tahsis etmiş bir dervişti. Kara Şahin'in üstündeki her şeyi çıkartıp kuru keçelere sardı. Derviş hücrelerinden birinde bolca ateş yaktırıp terletti, özel hazırladığı papatya çayları içirdi ve gece boyunca başından hiç ayrılmadı. Sayıklamalarını dinledi, elini bırakmadı. Şahin daha sonra o ilk geceyi hep bir hikayeyle birlikte hatırladı. Rüyasında mı görmüştü, Derman dede başucunda bir kitaptan yüksek sesle okumuş veya birine mi anlatmıştı kestiremiyordu. Bildiği, Mevlevihanede geçen ilk gecenin sonunda Mecnun'un Leyla'ya olan aşkının boyutunu öğrenmiş olduğuydu. Dervişlerin bin bir taneli tesbihin çevresinde halkalanarak yaptıkları, ismi Celal zikrinde ortada dolaştırılarak, dervişlerin nefesleriyle okunmuş şifalı sudan içerken de, Şeyh Efendi'ye görünmek ve durumunu arz etmek için huzura götürülürken aklında bu hikaye vardı. Derkenar, Mecnun'un Leyla'ya olan aşkı. Günlerden birinde Mecnun'a rastlayan gönül ehli bir yolcu sordu. Leyla hakkında ne biliyorsun? Bana Leyla'dan haber ver. Mecnun o anda baş aşağı yıkıldı, yola serilip kaldı, sonra inler gibi mırıldandı. Bir kere daha Leyla de, benden bir şeyler sorup durman beyhude. Madem Leyla diyorsun, soruna cevap olarak Leyla adı kâfi değil mi? Ne kadar mana incisi delinse yine de Leyla adı kadar değerli değildir. Leyla'nın adını andın mı cihan içinde cihanlara sır söyledin demektir. Leyla adı hatırımda dururken başka bir adı bir an bile ansam küfürdür bu. Bunu duyan o gönül ehli şu şiiri söyledi. Mecnun ki la ilahe illa der idi, teklifi visal eyleseler la der idi. Şol mertebe meftun idi Leyla'sına kim, Mevla diyecek mahalde Leyla der idi. Mecnun la ilahe illa'dan başka ilah yoktur diyordu. Leyla ile kavuşma tekliflerinde ise la hayır diyordu. Leyla'ya o derece tutkun idi ki bazen şaşırıp Mevla diyeceği yerde Leyla deyiveriyordu. Mecnun bunun üzerine toparlanıp oturdu, toprağı karıştırmaya başladı. Sanki orada bir şey arıyor, eşeliyordu. Adam dedi ki, Abiçare, ne arıyorsun? Mecnun bir ah edip cevap verdi. Elbette Leyla'yı arıyorum. İyi ama Leyla yerde ne gezer? Öylesine berrak bir incinin toprakta işi ne? Elbette o melek yaratılışlı yerde, toprakta olmaz. Ama ben onu nerede olursa ararım. Belki bir an gelir, bir yerde buluveririm. İkinci bölüm. Düğüm. Bu şehri İstanbul ki. Mayıs 1730. Kendisiyle sevineceğin şeyler az olsun ki kaybettiğinde üzüleceğin şeyler de azalmış olsun. 30. sual. Hangisini alayım Saki? Gülümü, kadehimi, seni mi? İkindi güneşinin Nisan ıtırlarına yansıyıp oradan çaldığı renkler ile havuzun fıskiyelerinde kırıldığı bir bahar eğlencesinin tam ortasındaydılar. Sadabad'ın tam da tenezzüh günleri yaşanıyordu. Fatma Sultan ile Nedimelerinin eğlendikleri harem bahçesinden şuh kahkahalar ile def sesleri geliyordu. Yine dizelerin cümlelere baskın geldiği bir meclisti. Havuzun çevresinde dizi dizi sofralar, sofraların başında peykelerinde oturan hanımlar, arkada bir hanende takımı ve köçekler, mezeleri ve badeleri taşıyan hizmetkarlar. Bahçenin dışında derenin iki yanında kadınların ve erkeklerin öbek öbek oluşturdukları küçük gruplar, uzaklarda ağaçların altında salıncağa binen genç kızlar ve onların çevresinde dolanıp duran delikanlılar, oyuncakçılar, seyyar satıcılar, atlar, süslü öküz arabaları, hokkabazlar, ateşbazlar, bir de çevreye yayılırken birbirine karışan saznameleri ve eğlence sesleri. Sadabad'ın lale zamanı. İbrahim Paşa Fatma Sultan'ın yanına otururken kulağına onu sevdiğini fısıldayıp sonra sohbete başladı. Mah cemalim, ay yüzlüm, pederiniz Sultan Hazretlerinin mahsus selamlarını takdim ederim size. Elçi kabulünde beraberdik bugün. Üsküdar'da bir mektebi Berri Hümayun açmayı planladık. Malum, geçen ay mücellithanemiz kurulmuştu. Matbaada basılan kitaplardan ilk ciltlenen 10 tanesini pederiniz Haşmet Bağap Hazretlerine arz ettik. Pek mahsus oldular. Paşa anlattıklarından Fatma Sultan'ın sıkıldığını görüp lafı değiştirmek istedi. Böyle durumlarda Fatma Sultan'ın pek sevdiği şiirsel cümleler kurma yolunu seçer, ona iltifatlar ederdi. Neyse, geçelim şimdi devlet umurunu, şad eylemek için gözlerimin nurunu. Şu güzel günde azıcık keyfimize bakalım mı? Sultanımın izni olursa eğer, gönül kandilimizi yakalım mı? Fatma Sultan gençliğin ve güzelliğin ateşiyle cevap verdi. Hay hay efendim, şahı menendim. İşte size Nedim'i getirdim. Şehir oğlanını, mısralarıyla kaynatsın diye meclisin kanını. Fatma Sultan çevresine bakındı. Evet, şair Nedim işte oradaydı. Sevindi. Şiiri eskiden beri pek severdi. Gerek saray kütüphanesinde, gerekse özel kitaplığında bulunan divanlardan sık sık şiir okurdu. Ama Nedim'in şiirleri bambaşkaydı. Onun zarif ve şuh ifadelerinde bir kadın ruhuna hoş gelecek her şeyin bulunduğuna inanırdı. Şiir merakı onun sözlerini de şiirselleştirmiş gibiydi. Paşa'nın kafiyeli cümlesine billur bir şakıyışla karşılık verirken o da maharetini gösterdi. Mecliste sanki bir kafiye oyunu oynanıyordu. Şakısın o halde bülbülü şeydamız ve devam etsin safamız. Sazendeler dokunurken udların tellerine, Nedim mısralar döksün o zarif ellerine. Çırağın faslında bir gece çalalım felekten, bal süzelim arıdan, renk alıp kelebekten. Meclis donatılsın baştan başa, gelsin yine badeler. Atışmanın burasında söze Nedim Efendi karıştı. Bu birkaç dakika içinde meclisin nükteleri zeki hayallerle dolmaya başlaması demekti. Zira o günlerde Nedim'in şöhret rüzgarı pek kuvvetli esiyordu. Yıldızı parlamış, her meclisin çerağı olmuş, gönüller aydınlatıyordu. Gerçi yazdığı şiirlerin diğer şairler tarafından değersiz ve ilkel bulunduğu zamanlar olmuştu. Ama halk da pek seviyordu onu. Bazıları bestelenip dilden dile dolaşıyordu. Nedim Efendi'nin mısraları, beyitleri, gazelleri şarkıları, kasideleri derken bütün bir İstanbul mesirelerinde şu kahkahalar, oynak musiki nameleri ve hafif meşrep bir rintlik hüküm sürüyordu. Vezir onun bu yönünü birkaç yıl evvel keşfetmiş, her meclisine çağırıyor, bahşişler, ihsanlar ile gönlünü hoş ediyordu. Hatta 2 ay evvel sultanın da teşrif ettiği bir helva sohbetinde okuduğu şiiri beğenince dayanamamış ağzını pırlanta ve incilerle doldurmuştu. Tabii padişah hazretlerinin sistemine de katlanarak. Nedim Efendi işini iyi yapıyordu. Cinsel tercihlerinde aykırı biriydi ama meclis adabını biliyor, her nabza göre şerbet veriyordu. Tavırlarındaki açıklık ve şiirlerindeki güç ile bir kafiye yakaladı mı derhal taşı gediğine koyuyor, söz sırası kendisine gelmeden konuşabiliyordu da. Fatma Sultan'ın gelsin yine badeler arzusuna kafiye uydurmaktan kendini alamayışı işte böyle anlardan biriydi. Şarap yaşlıca olsun, çalsın, oynasın tazeler. İbrahim Paşa Nedim'in bu ulu orta kafiye gösterisinden hoşlanmasa da onu gücendirmek istemedi. Küçük bir sistemle geçiştirmeyi yeğledi. Söylesin sırayla herkes, ortaya söz atılmasın, felekten kam alalım ve kaşlar çatılmasın. Fatma Sultan ortamı yumuşatmak istedi. Nedim namına bir şair-i cihan var imiş madem, yeni bir şarkı tertibiyle bizleri etsin Hürrem. Hem bu şarkı yalnızca bu salonda okunsun, hayal anlatsın ama hakikate dokunsun. İşte bir imtihan sana, ey şair-i zamane, işte saz, işte meclis, yoktur artık bahane. Ferman sizin efendim, boynum kıldan ince, hele güzel cariyeler de şu meclise gelince, bunca ilham perisi kafiyeme redifken, efendime bir değil bin şarkı sunarım ben. Kalem, kağıt, amade. Bir kadehçik de bade. Sakilik şanındandır, efendimin ihsanındandır. Pervaneniz olsam da aklınıza takılsam, gecenize mum olup erisem ve yakılsam. Nedim cümlesinin burasında birden durdu, karşıdan elinde bir tepsi ve üzerinde lale görünümlü iki dolu kadeh ile gelmekte olan bir leh cariye görünmüştü. Yakasına bir gül takmıştı. Ağır adımlarla izlendiğini bilerek ve şuh bükülüşler, kıvrılışlarla yürüyordu. Kadehlerden birini İbrahim Paşa'ya sundu. İkinci kadehi sunmak üzere Nedim'e doğru yöneldi. Bu arada telaşından göğsünde takılı gül düşüverdi. Eğirip diğer eliyle gülü aldığı sırada mecliste derin bir sessizlik oluştu. Herkes Nedim'in nasıl teşekkür edeceğini merak ediyor gibiydi. Ama o daha teşekküre sıra gelmeden meraklı kulakları şuh avazesiyle doldurdu. Bir elde cam, bir elde gül, geldin sakiya. Hangisini alsam gülü yahut ki camı ya seni? Bir elinde gül, diğer elinde kadeh ile geldin ey saki. Bilemiyorum hangisini alayım, gülümü, kadehimi yoksa seni mi? İbrahim Paşa Nedim'in harfendazlığını ve cariyesini işmal edişini kahkahalarla karşıladı. Yalnız onu daha fazla çıldırtmak için ertesi gün bu beytin başını ve sonuna başka beyitler ilave ederek bir gazele dönüştürmesini istedi. Saz sesleri yükselmeye, meclis ısınmaya başlamıştı. Bu yıl lale zamanının evvelki yıllardan daha şenlikli geçeceği konuşuluyordu. Ne olduysa işte o sırada oldu. Birden dört köşesinde ejderha başlıklı fıskiyeleri olan havuzun halka açık cihetinden nefes nefese kendini meclise atan bir adam belirdi. Muhafızlar gafil avlanmışlar, neredeyse bahçenin ortasına kadar ilerlemiş olan adamı durdurmaya çalışıyorlardı. Aralarındaki tartışmanın gürültüsüne İbrahim Paşa müdahale edip adamı huzura çağırttı, onu bir misafir gibi karşıladı. Titreyen bacaklarına ve elindeki ıslak, yarı yırtık, yosunlaşmış ve çamurlu torbaya bakarak bir meczup veya dilenci zannetti. Lakin adam kararlı bir şekilde elindeki torbayı İbrahim Paşa'nın önüne koydu ve kekeleyerek anlattı. Bu bugün Haliç kıyısında İskandalım'da balık tutuyordum. Yakınımda ağ atarak avlanan bir arkadaşım vardı. Ağlarının ağır bir şeye takıldığını ve zorla çıkardığı ağdan İrice bir torba çıktığını gördüm. Arkadaşım Murat Han devrindeki gibi Haliç'ten yine bir altın torbası çıktı diye seviniyordu. Ancak az sonra umutları dehşete döndü. Çıldırmış gibiydi. Sandalını sahile çekip torbaya attı ve kaçmaya başladı. İşte efendim, o torba budur, bilmek istersiniz diye getirdim. 17. ayrımın sonu sayfa 180, devamı 18. ayrımda.